Ayrım 20, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 231, 19. kısım. O gece Birgitta Rosting kocasıyla birlikte televizyondaki haberleri izledi. Savcı Robertson soruşturmadaki büyük gelişmeden bahsetti. Vivi Sundberg adamın arkasında dursa da huzursuz görünüyordu. Basın toplantısına tam bir karmaşa hakimdi. Tobias Ludwig gazetecileri kontrol altında tutmayı başaramadı ve o kadar ilerlediler ki az kalsın Robertson'un kürsüsünü devireceklerdi. Sakinliğini koruyan tek kişi savcıydı. Son olarak sadece onun yer aldığı bir röportaj yapıldı ve savcı neler olduğunu açıkladı. 45 yaşlarında bir adam Hudiksvall yakınlarındaki evinde tutuklanmıştı. Destek kuvvetleri olay yerine çağrılmış ama herhangi bir sorun yaşanmamıştı. Adam Hessio Wahl'ın katliamında rol oynamakla suçlanıyordu. Robertson teknik nedenlerle adamın kimliğini açıklamaya hazır değildi.
''Neden adamın kimliğini açıklamıyor?'' diye sordu Staffan.
''Başkaları da işe karışmışsa adamın yakalandığını söylemek onları uyarmak olur, delilleri yok edebilirler.'' diyen Birgitta kocasına susmasını işaret etti. Robertson detaylara girmedi ama bu büyük gelişme halktan gelen ihbarlar sayesinde elde edilmişti. Başka ipuçları da kontrol ediliyordu ama ilk sorgulamalar çoktan başlamıştı. Röportajı yapan kişi Robertson'a soru üstüne soru sormaya devam etti.
''Şüpheli suçunu itiraf etti mi?''
''Hayır.''
''Olayda rolü olduğunu kabul etti mi?''
''Yorum yok.''
''Neden?''
''Soruşturma açısından kritik bir noktadayız.''
''Tutuklandığına şaşırdı mı?''
''Yorum yok.''
''Ailesi var mı?''
''Yorum yok.''
''Ama Hudiksvall yakınlarında yaşıyor.''
''Evet.''
''Mesleği ne?''
''Yorum yok.''
''Öldürülenlere nasıl bir bağlantısı var?''
''Bu konuda herhangi bir yorum yapamayacağımı anlamalısınız.''
''Ama siz de izleyicilerimizin olanlarla ilgilendiklerini anlamalısınız. Bu olay bugüne dek İsveç'te yaşanan ikinci en büyük şiddet olayı.''
Robertson kaşlarını çattı.
''Bu olaydan daha korkunç ne yaşadık?''
''Stockholm katliamı.''
Robertson elinde olmadan bir kahkaha attı. Birgitta Rosting gazetecinin yüzsüzlüğüne sinirlendi.
''İki olayı birbiriyle karşılaştırmak mümkün değil ama sizinle tartışmayacağım.''
''Sırada ne var?''
''Şüpheliyi yeniden sorguya çekeceğiz.''
''Avukatı kim?''
''Thomas Bodström'ü istedi ama savunmayı onun alacağını sanmıyorum.''
''Doğru adamı tutukladığınıza emin misiniz?''
''Konuşmak için erken ama gözaltına alınmasından memnunum.''
Röportaj sona erdi. Birgitta televizyonun sesini kıstı. Staffan karısına baktı.
''Eh, yargıcımızın bu konuda söyleyeceği bir şey var mı?''
''Bir taraftan ellerinde sağlam deliller olmalı diye düşünüyorum. Yoksa adamı suçlamalarına izin verilmezdi. Diğer taraftan konuşmalardan hala sorgu aşamasında oldukları sonucu çıkıyor.'' Oysa deliller o kadar sağlamsa şimdiden işlemlere başlanmış olmalıydı. Ya Robertson aşırı temkinli davranıyor ya da bir sorun var.
Tek bir kişi tüm o cinayetleri işlemiş olabilir mi?
Sadece onun tutuklanmış olması yalnız olduğu anlamına gelmez.
Bu cinayetlerin delinin tekinin yaptığı korkunç bir katliamdan fazlası olması mümkün mü?
Birgitta bu soruyu yanıtlamadan önce biraz düşündü.
Adam deli olsa bu kadar detaylı bir plan yapabilir miydi?
Bu sorunun yanıtını bilmiyorum.
Yani bekleyip göreceğiz.
Çaylarını içip erkenden yattılar. Staffan elini uzatıp Birgitta'nın yanağını okşadı.
Aklını kurcalayan ne diye sordu.
İsveç'te ne kadar orman olduğunu düşünüyordum.
Her şeyden uzaklaşmanın pek hoş olduğunu düşünüyormuşsun gibi geldi.
Neden uzaklaşmak? Senden mi?
''Benden, davalardan, belki bir tür orta yaş krizi.''
Birgitta kocasına sokuldu.
''Bazen ne oluyor diye düşünüyorum. Herkese haksızlık ettiğimin farkındayım. Sana, çocuklarıma, işime bakıyorum. Hayattan daha fazla ne isteyebilirim? Ama başka şeyler de var. Gençliğimizde bizi harekete geçiren şeyler. Sadece anlamaya değil, bir fark yaratmaya çalışıyorduk. Etrafına şöyle bir bak, dünya sadece kötüye gitti.''
Her açıdan değil, daha az sigara içiyoruz, bilgisayarlarımız ve cep telefonlarımız var.
Sanki bütün dünya parçalanıyor ve mahkemelerimiz ahlaki yozlaşmayı önlemek konusunda hiçbir şey yapamıyor. Kuzeydeyken bunları mı düşündün?
Sanırım içimde garip bir hüzün var ama belki de arada bir hüzünlenmek gerekiyordur.
O şekilde yatmayı sürdürdüler. Bir daha konuşmadılar. Roslin kocasının kendisine sarılmasını bekledi ama hiçbir şey olmadı.
Henüz o noktaya gelmedik diye düşündü kadın hayal kırıklığına uğramış bir halde. Ama aynı anda kocasından beklediği hamleyi neden kendisinin de yapamadığını anlamaya çalışıyordu.
Bir süreliğine bir yerlere kaçalım dedi Staffan. Bazı konuşmalar gece uyumadan önce değil gündüz saatlerinde yapılmalı.
Belki bir tür haç yolculuğuna çıkmalıyız diye karşılık verdi Birgitta. Geleneklere uyalım. Santiago de Compostela yolunu tutalım. Ceplerimize taş dolduralım. Her biri mücadele ettiğimiz sorunları temsil etsin. Sonra sorunların çözümünü buldukça taşları çıkarıp birer birer yolun kenarına bırakalım.
Ciddi misin?
Elbette ama dizlerim dayanır mı bilmiyorum.
Ağır şeyler taşırsam topuğum zedelenebilir.
Efendim?
Topuk sorunu. Yakın bir arkadaşım da var. Ture, veteriner, topukları yüzünden çekmediği kalmadı.
Hacı olmalıyız diye mırıldandı kadın ama şimdi değil. Uykuya ihtiyacım var, senin de.
Birgitta Rossin ertesi gün doktorunu arayıp 5 gün sonraki randevusunu teyit etti. Ardından evi baştan aşağı temizledi. Günlüklere göz ucuyla bakıp geçti. Staffan'a sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamak için çocuklarıyla konuştu. Herkes bunun harika bir fikir olduğunda hemfikirdi. Telefon açıp arkadaşlarını partiye davet etti. Hudiksvall'daki gelişmelerin verildiği haber bültenini yarım yamalak dinledi. Polisler hala çenelerini kapalı tutuyordu. Masasının başına geçip günlükleri çıkardığında neredeyse akşam olmuştu. Artık cinayet zanlısı bulunduğu için teorileri Rossi'ne eskisi kadar önemli gelmiyordu. Sayfaları karıştırıp kaldığı yeri buldu. Telefon çaldı. Karin Wieman'dı. Birgitta'yı davet etti ve ertesi gün buluşmayı kararlaştırdılar. Günlüklerde J.A. birlikte çalıştığı ve kendisinin sorumluluğunda olan herkesten yakınmayı sürdürüyordu. İrlandalılar pis sarhoş herifler. Demir yolunun işe aldığı zencilerden bazıları çok güçlü ama hiç çalışmıyorlar. J.A. bahsini duydu. Karayip adalarından gelen kölelerin özlemini çekiyor. Güçlü adamların bütün güçlerini kullanarak çalışmalarını sağlayabilen tek şey kırbaç. Onları, öküzleri veya eşekleri kırbaçladığı gibi kırbaçlayabilmeyi diliyor. Birgitta Roslin adamın en çok hangi ırktan nefret ettiğini tespit etmekte güçlük çekti. Belki Kızılderililer, yani sürekli aşağılayarak bahsettiği Amerikan yerlilerindendi. Çalışmaktaki gönülsüzlükleri ve ikiyüzlülükleri adamın demir yolunun ilerlemesini sağlamak için dövmek ve tekmelemek zorunda kaldığı bütün serserilerinkinden beterdi. Bir de düzenli olarak bahsettiği Çinliler vardı. Seve seve onları büyük okyanusa atabilir. Ya boğulurlar ya Çin'e kadar yüzerler. Ama Çinlilerin iyi çalıştığını inkar etmiyor. İçki içmiyorlar, temizler ve kurallara uyuyorlar. Tek zayıflıkları kumar eğilimleri, bir de garip dini törenleri var. J.A. sürekli işini kolaylaştıran bu insanlardan nefret edişini haklı çıkaracak nedenler arıyor. Bazı satırları okumak imkansız ama Birgitta Roslin adamın Çinlilerin sadece ve sadece bu işe yaradıkları ve başka hiçbir işe yaramadıkları sonucuna ulaşmış olabileceğini görüyor. Onlara yardım etmek için ne yapılırsa yapılsın, gidip gelebilecekleri en yüksek nokta bu, yani kölelik. J.A.'in üstün gördüğü ve saygı duyduğu insanlar İskandinavyalılar. Demiryolu inşaatında çalışan işçi ordusunun içindeki Kuzey Avrupalıların sayısı az. Birkaç Norveçli ve Danimarkalıları. Sayıları biraz daha fazla olan İsveçliler ve Finlandiyalılar. Küçük bir grup. Onlara güveniyorum. Gözümü üstlerinden ayırmadığım sürece beni kandırmaya çalışmıyorlar. Ağır işten kaçmıyorlar. Ama ne zaman sırtımı dönecek olsam onlar da diğerleri gibi serserilere dönüşüyor. Birgitta Rostin günlüğü bir kenara bırakıp ayağa kalktı. Demir yolunda çalışan ustabaşını her geçen gün daha itici buluyordu. Amerika'ya göç etmiş sıradan bir köylü ve sonra başkaları üzerinde korkunç bir güce sahip olmuştu. Diktatöre dönüşen zalim biriydi. Roslin evden çıkmak üzere giyindi ve içini kaplayan iğrenme duygusundan sıyrılabilmek için bir süre şehrin sokaklarında dolaştı. Mutfağa dönüp radyoyu açtığında akşam 6'ydı. Haberler Robertson'un açıklamalarıyla başladı. Roslin hipnotize olmuş gibi radyoyu dinledi. Arka planda flaşlar ve itilip çekilen sandalyelerin gürültüleri vardı. Robertson diğer basın açıklamalarında olduğu gibi bunda da açık ve net bir dille konuştu. Birkaç gün önce cinayet şüphelisi olarak tutuklanan adam her şeyi itiraf etmiş ve kendisinin tek başına Hesio Wallen'daki cinayetleri işlediğini kabul etmişti. Sabah saat 11'de avukatı aracılığıyla kendisini ilk sorgulayan kadın polis memuruyla yeniden konuşma isteğini iletmiş ve bu görüşmeye savcının da katılmasını talep etmişti. Gerekçesi söylediğine göre intikamdı. Neyin intikamını aldığının tespit edilebilmesi için daha detaylı sorgulamalar yapılması gerekecekti. Robertson herkesin duymayı beklediği detayları açıklayarak konuşmasını tamamladı.
Cinayetle suçlanan kişi Lars Erik Walfridsson, bekar, kazı ve kaya patlatma operasyonları düzenleyen bir şirkette çalışıyor. Geçmişte pek çok kez saldırı ve mala zarar suçlarından tutuklanmış.
Flaşlar patlamaya devam etti. Robertson gazeteci ordusunun soru yağmuruna soğukkanlılığını koruyarak karşılık verdi ve bütün soruları tek tek yanıtladı. Sunucu kadının sesi Robertson'unkini bastırdı ve basın toplantısı geride kalırken bir kere daha neler olduğunu özetlemeye başladı. Roslin radyoyu kapamadıysa da dikkatini teletekste verdi. Yeni bir şey yoktu. Yalnızca Robertson'un söylediklerinin özeti. Radyoyu ve televizyonu kapayıp kanepeye oturdu. Robertson'un ses tonundan katili bulduklarına emin olduğunu anlamıştı. O kadar çok savcı görmüştü ki söylediklerine inanıp inanmadıklarını ses tonlarından anlayabiliyordu. Bu adam gerçekten suçluyu bulduklarına inanıyordu. Dürüst savcılar tahminlere veya izlenimlere dayanarak karar vermez, her şeyi deliller çerçevesinde ele alırdı. Herhangi bir sonuca varmak için çok erkendi. Roslin yine de bunu yapmaktan kendini alamadı. Tutuklanan ve cinayetle suçlanan adamın Çinli olmadığı kesindi. Çalışma odasına dönüp günlükleri plastik torbaya koydu. Artık insan sevmez ırkçı adamın 100 küsur yıl önce yaptığı şeyleri ve düşündüklerini araştırmasına gerek kalmamıştı. O akşam yemeği geç bir saatte yediler. Olanlardan şöyle bir bahsettiler. Staffan gelirken trenden aldı, akşam gazetelerini getirmişti. Ama kadının zaten haberlerde duyduğu şeyleri tekrarlıyorlardı. Basın toplantısında çekilen fotoğraflardan birinde soru sormak için elini kaldırmış olan Lars Emanuelson'u gördü. Karşılaşmalarını hatırlayınca ürperdi. Kocasına ertesi gün Karin Wieman'ı ziyaret etmeyi planladığından bahsetti. Gece büyük ihtimalle onda kalırdı. Staffan Karin'i tanıyordu ve artık yaşamıyor olan kocasıyla bir zamanlar arkadaştı. ''Git'' dedi adam, ''sana iyi gelir. Doktorla randevun ne zaman?'' Birkaç gün sonra işe dönmeye hazır olduğumu söyleyecektir. Ertesi sabah Staffan istasyona doğru yola çıktıktan kısa süre sonra Roslin valizini hazırlarken telefon çaldı. Arayan Lars Emanuelson'du. Ne istiyorsunuz? Bu numarayı nereden buldunuz? Rehberde kayıtlı değil. Emanuelson burnunu çekmekle yetindi.
Bir telefon numarası bile bulamayan gazeteciye gazeteci denmez. O adamın gidip kendisine başka bir meslek bulması gerekir.
Ne istiyorsunuz?
Yorumunuzu. Hudiksvall'da yer yerinden oynuyor. Kendine güveniyormuş gibi görünmeyen bir savcı. Gözlerimizin içine bakıp açıklamalar yapıyor. Ne diyorsunuz?
Hiçbir şey. Emmanuelson'un ses tonundaki arkadaş canlısı hava birdenbire kayboldu. Sesi ciddi, sabırsız bir tınıya büründü.
''Bu zırvalıkları keselim, sorularımı yanıtlayın, yoksa sizin hakkınızda yazmaya başlarım.''
''Savcının yaptığı duyuruyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim. Ben de herkes gibi şaşkınım.''
''Şaşkın mı?''
''Dilediğiniz kelimeyi kullanabilirsiniz. Şaşkın, rahatlamış, umursamaz. Siz seçin.''
Şimdi size son derece basit birkaç soru soracağım.
Telefonu kapayacağım.
Kaparsanız yakın zamanda Hudiksvall'dan ayrılan Helsingborglu bir yargıcın soruları yanıtlamayı reddettiğini yazarım. Evinizin hiç paparazziler tarafından kuşatıldığı oldu mu? Bunun olmasını sağlamak kolaydır. Eski günlerde doğru kişilere söylenen birkaç kelime, insanları linç etmeye hazırlanan kalabalıkların toplanmasını sağlamaya yeterdi. O kalabalıklarla kıyaslandığında birkaç gazeteciyi heyecanlandırmak ne ki?
Ne istiyorsunuz?
Yanıt: neden Hudiksvall'daydınız?
Kurbanlardan bazılarının akrabasıyım. Hangilerinin akrabası olduğumu söylemeyeceğim.
Adamın bu düşünceyi tartıp belki de bir kenara yazarken derin derin nefes aldığını duydu. Sanırım doğruyu söylüyorsunuz. Neden kasabadan ayrıldınız?
Eve dönmek istedim.
Polis merkezinden çıkarken elinizde olan plastik torbadaki eski defterler neydi?
Rossin yanıt vermeden önce bir saniye düşündü. Akrabalarıma ait olan günlükler.
Doğruyu mu söylüyorsunuz?
Evet, Helsingborg'a gelirseniz bir tanesini kapıdan size gösteririm. Sizi dört gözle bekliyorum.
Size inanıyorum. Sadece işimi yaptığımı anlamalısınız.
O zaman hepsi bu kadar.
Evet, hepsi bu. Birgitta Rostin büyük bir gürültüyle telefonu kapadı. Bu görüşme onu terletmişti. Ama adama doğruyu söylemişti. Ve Lars Emanuelsson'un elinde kendisi hakkında yazabileceği hiçbir şey yoktu. Bu sefer de adamın ısrarcılığını takdir etmekten kendini alamadı.
Gemiyle Elsinor'a geçse yolu kısalmış olurdu ama Rostin önce arabayla Malmö'ye gitti. Sonra o güne dek sadece otobüsle geçtiği uzun köprüden geçti. Karin Wieman Kopenhag'ın kuzeyindeki Gentofte'de yaşıyordu. Birgitta Rostin doğru yolu bulmadan önce iki kere yolunu kaybetti ama sonunda kıyıdan kuzeye çıkan ana yola saptı. Soğuk ve rüzgarlı bir gün olsa da gökyüzü bulutsuzdu. Karin'in evini bulduğunda saat 11'e geliyordu. Arkadaşı evlenmeden önce de bu evde yaşıyordu ve kocası 10 yıl önce burada ölmüştü. Bakımlı bir bahçeyle çevrelenmiş iki katlı beyaz bir evdi. Birgitta en üst kattan bakıldığında çatıların üstünden denizin görüldüğünü hatırlıyordu. Karin Wieman onu karşılamak için kapıya çıktı. Çok kilo kaybetmişti ve Birgitta'nın hatırladığından daha solgundu. Hasta olabilir miydi? Kucaklaşıp içeri girdiler. Birgitta'nın valizini kalacağı odaya bıraktıktan sonra evi turladılar. Birgitta'nın son gelişinden bu yana pek bir değişiklik olmamıştı. Anlaşılan Karin her şeyi kocasının yaşadığı zamanlardaki gibi bırakmak istemişti. Birgitta arkadaşının yerinde olsa ne yapardı bilmiyordu ama kendisi ve Karin Wieman birbirinden çok farklı iki kişiydiler. Arkadaşlıkları bu zıtlığa dayanıyordu ve birbirlerini incitmeye bağışıklıkları vardı. Karin öğle yemeği hazırladı. Verandada bitkilerin arasında oturdular. Neredeyse hemen hal hatır cümlelerinin ardından Lund'daki öğrencilik yıllarından bahsetmeye başladılar. Ailesi Skane'de çiftçilik yapan Karin okula 1966'da kaydolmuştu. Birgitta ise bir sonraki yıl bir şiir okuma gününde öğrenci derneğinde tanışmış ve aralarındaki farklılıklara rağmen kısa süre içinde arkadaş olmuşlardı. Karin taşra kökenli olmasına rağmen özgüveni yerinde bir kızdı. Birgitta ise güvensiz ve çekingendi. Ulusal Özgürlük Cephesi'nin eylemlerine katılmışlar, çıt çıkarmadan oturup çoğu her şeyi biliyormuş gibi görünen genç adamların konuşmalarını dinlemişlerdi. Bu gençler ayaklanmanın gerekliliğinden bahsediyor ve ortalığı karıştırıyordu. Ama hepsine ilham veren yeni bir dünya düzeni, yeni bir gerçeklik yaratabileceklerine duydukları inançtı. Geleceğin şekillendirilmesinde rol oynadıklarını düşünüyorlardı. Ve bu tür bir politik hareketliliği sağlayan tek örgüt UÖC değildi. Yoksulluktan kırılan üçüncü dünya ülkelerinin özgürlüğe kavuşturulması ve emperyalist güçlerin devrilmesi gerektiğini savunan pek çok örgüt vardı. Bölgesel politikalara bile benzer bir hava hakimdi. Genç İsveçliler eski kafalı politikacılara isyan ediyordu. İnsanın bir şeylerin parçası olmaktan zevk aldığı muhteşem zamanlardı. İkisi de İsveç politikasında asiler olarak bilinen radikal solcu gruba katılmıştı. Birkaç ay boyunca kendilerini öz eleştiriye ve Mao Zedong'un devrim teorisini incelemeye vermişlerdi. İçinde bulundukları ortam tarikatları andırıyordu. Mao'nun sözlerine neredeyse körü körüne bağlıydılar ve kendilerini grubun küçümsemeyle baktığı diğer sol fraksiyonlardan tamamen soyutlamışlardı.
Klasik müzik albümlerini parçalamışlar, kitaplarını boşaltmışlar ve Mao'nun kızıl muhafızlarının sürdüğü hayatı örnek alan bir hayat kurgulamışlardı kendilerine. Karin Birgitta'ya Taylor Sand'daki SPA'ya yaptıkları ziyareti hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Elbette hatırlıyordu. Üyesi oldukları Asi grubu orada bir toplantı yapmıştı. Sonradan doktor olan ama sadece uyuşturucu kullanmakla kalmayıp başkalarını da sattığı için lisansı elinden alınan yoldaş Moses Holm, Taylor Sand'da yüzen ve güneşlenen yozlaşmış burjuvaların toplu seks alemlerine karşı gösteri yapmalarını teklif etmişti. Uzun tartışmaların ardından teklif onaylanmış ve bir strateji belirlenmişti. Sonraki pazar günü Temmuz ayının başlarında 19 yoldaş otobüs kiralayıp Halmstad üzerinden Taylor Sand'a gitmişti. Dev bir Mao portresinin arkasına geçip yürüyüş yapmışlar, kızıl bayraklarını sallamışlar, kumsala inip şaşkınlıkla kendilerini izleyen insanların arasında dolaşmışlardı. Sloganlar savurup Mao'nun küçük kırmızı kitabını sallamışlar ve Mao'nun portresini ellerinde taşımayı sürdürerek denize girmişlerdi. Yeniden kumsalda toplandıklarında Kızıl Bayrak şarkısını söyleyip kısa bir nutukla İsveç'i faşist olmakla suçlamışlar ve ellerini kollarını sallayarak işçilere birleşmelerini haykırmışlardı. Devrim çok yakındı. Sonra eve dönüp günlerce isyanlarının değerlendirmesini yapmışlardı. ''Ne hatırlıyorsun?'' diye sordu Karin. ''Moses'i, Taylor Sand'ı yaptığımız çıkarmanın devrim tarihine geçeceğine ne kadar emindi?'' ''Benim hatırladığımsa suyun gerçekten soğuk olduğu. Ama o zamanlar ne düşündüğümüzü hiç hatırlamıyorum.'' ''Düşünmüyorduk, amaç buydu. Başkalarının düşüncelerine boyun eğmiştik. İnsanoğlunu özgür kılmak için robotlar gibi emirlere uymamız gerektiğini sanıyorduk.'' Karin başını iki yana sallayıp kahkahalara boğuldu. ''Küçük çocuklar gibiydik. Kendimizi aşırı ciddiye alıyorduk. Marksizmin bilim olduğunu, Newton'un, Kopernik'in veya Einstein'ın teorileri kadar doğru olduğunu iddia ediyorduk. Ayrıca inançlıydık. Mao'nun küçük kırmızı kitabı İncil'imizdi. Elimizde salladığımızın Tanrı kelamı değil, büyük bir devrimcinin sözleri olduğunu kavrayamamıştık.'' ''Şüphelerim olduğunu hatırlıyorum,'' dedi Birgitta içten içe. ''Doğu Almanya'yı ziyaret ettiğimde hissettiklerim gibi. Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Çok saçma, bu böyle devam edemez ama hiçbir şey söylemedim. Güvensizliğimin belli olmasından korktum. Bu yüzden geri kalan herkesten daha yüksek sesle sloganlar atmayı sürdürdüm.'' ''Bir tür kendimi kandırma hali içinde yaşıyorduk ama niyetimiz iyiydi. İsveçli işçilerin güneş altında keyif çatmayı bırakıp silahlanmaya ve var olan düzeni devirip yeni bir düzen kurmaya hazır olduğuna nasıl inanabildik?'' Karin Wieman bir sigara yaktı. Karin Birgit de onu tanıdığından beri sigara içiyordu. Eli her zaman sigarasına ve kibritlerine giderdi. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 244.